Ayrım 19.
Gönülsüzce Dave'i bıraktık ve gruptaki diğer konulara döndük. O zaman bunun nihai bir veda olacağını bilmiyorduk. Dave bir daha hiçbir grup toplantısına gelmedi. Sonuçta benimle ya da bir başkasıyla kişisel terapiye dönme isteği de göstermedi. Hiç kimse benden fazla olmamak üzere herkes kendini epey sorguladı. Dave'i uzaklaştıracak ne yapmıştık? Onu çok mu fazla sorup açıkta bırakmıştık? Budala bir yaşlı adamı akıllandırmak için çok mu acele etmiştik? Ona ihanet mi etmiştim? Bir tuzağa mı düşmüştüm? Mektuplardan söz etmemek ve düşü kendi haline bırakmak daha mı iyi olacaktı? Düşü yorumlama çalışması başarılıydı ama hasta öldü. Belki ayrılmasının önüne geçebilirdik ama bundan kuşkuluyum. Dave'in kurnazlığının, kaçınma ve yatsımasının er geç aynı sonuca yol açacağından artık emindim. Gruptan ayrılma olasılığından baştan beri şiddetle kuşkulanıyordum. Ne var ki peygamberliğimin terapistliğimden iyi olması bana pek az teselli vermişti. Her şeyden çok üzüntü duyuyordum Dave için. Onun yalnızlığı, bir yanılsamaya tutunuşu, cesaret eksikliği, yaşamın çıplak, haşin gerçekleriyle yüzleşme konusundaki isteksizliği için üzüntü duyuyordum. Ve sonra kendi mektuplarım hakkında hayale daldım. Eğer, eğerime gülümsedim. Ölseydim ve onlar bulunsaydı ne olurdu? Belki onları saklamaları için Mort'a, C'ye ya da Pete'e vermeliydim. Neden onları yakıp kendimi tüm bu sıkıntılardan kurtarmıyordum? Neden şimdi olmasın? Hemen şimdi. Ama bunu düşünmek acı veriyor. Göğsüme bir bıçak saplanır gibi. Ama neden? Sarar'ın eski mektuplar için bu kadar acı neden? Bunun üzerinde çalışmam gerekecek. Bir gün. İki tebessüm. Bazı hastalar kolaydır. Ofisime değişmeye hazır durumda gelirler ve terapi kendi kendine yürür. Bazen benim harcamam gereken çaba o kadar az olur ki sırf bu süreçte gerekli bir kişi olduğuma kendimi ve hastayı inandırmak için bir soru sorarak ya da bir yorum öne sürerek iş yaratırım. Mary kolay hastalardan değildi. Onunla birlikte geçen her seans büyük bir çaba gerektiriyordu. 3 yıl önce beni görmeye ilk geldiğinde kocası öleli 4 yıl olmuştu. Ama Mary kaderinin içinde dönüp kalmış durumdaydı. Yüz ifadesi, düş gücü, bedeni, cinselliği, yaşamının tüm akışı donmuştu. Terapide uzun bir süre cansız kalmıştı ve ben 2 kişinin işini birden yapmak zorunda kalmıştım. Şimdi bile depresyondan kurtulmasından uzun süre sonra hala çalışmamızda bir katılık, ilişkimizde hiçbir zaman değiştiremediğim bir soğukluk ve uzaklık vardı. Bugün bir terapi tatiliydi. Bir uzman danışman Mary ile mülakat yapacaktı. Ve ben hem onunla bir saati paylaşma hem de izinli olma lüksünün keyfini yaşayacaktım. Haftalardır onu bir hipnoterapistle konsültasyon konusunda sıkıştırıyordum. Mary hemen her yeni deneyime direnmesine ve hipnozdan özellikle korkmasına karşın sonunda benim bütün seans boyunca hazır bulunmam koşuluyla buna razı olmuştu. Bana göre hava hoştu. Hatta arkama yaslanıp işi arkadaşım ve meslektaşım olan Mike C'ye bırakma fikri hoşuma da gidiyordu. Ayrıca gözlemci konumunda olmak bana Mary'yi tekrar değerlendirmek için bulunmaz bir fırsat verecekti. Çünkü 3 yıl içinde benim ona ilişkin görünüşümün sabitleşip daralmış olması mümkündü. Belki Mary önemli ölçüde değişmişti ve ben bunun farkına varmamıştım. Belki de başkaları onu benden çok farklı bir biçimde değerlendirecekti. Onu bir kez daha yeni bir gözle görmeye çalışmamın zamanı gelmişti. Mary İspanyol asıllıydı ve 18 yıl önce Meksiko'dan göç etmişti. Meksiko'da üniversitede öğrenciyken tanışmış olduğu kocası cerrahtı ve bir akşam acil bir çağrı üzerine hızla hastaneye giderken araba kazasında ölmüştü. Olağanüstü güzel bir kadın olan Mary, uzun boylu, heykel gibi bakarlıydı. Keskin hatlı çarpıcı bir burnu ve başının arkasında burulup düğümlenmiş uzun siyah saçları vardı. Kaç yaşlarındaydı? 25 tahmin edilebilirdi. Belki makyajsızken 30. 40 yaşında olduğunu düşünmek imkansızdı. Mary'nin ürkütücü bir havası vardı. Güzelliği ve azameti çoğu insanın cesaretini kırıyordu. Bense ona doğru şiddetle çekildiğimi hissediyordum. Beni duygulandırıyordu. Onu rahatlatmak istiyordum. Ona sarılmayı ve bedeninin kollarımın arasında çözülmesini hissetmeyi hayal ediyordum. Duyduğum çekimin gücü hakkında sık sık düşünüyordum. Mary bana saçlarını onun gibi yapan ve ilk gençliğimin cinsel fantazilerinde önemli bir rol oynayan güzel bir teyzeyi anımsatıyordu. Belki mesele buydu. Belki de yalnızca bu görkemli kadının tek sırdaşı ve koruyucusu olmanın gururumu okşamasıydı. Depresyonunu iyi gizliyordu. Yaşamının bittiğini hissettiğini, umutsuzca yalnız olduğunu, her gece ağladığını, kocasının ölümünden sonraki 7 yıl içinde bir erkekle değil bir ilişkisi, kişisel bir sohbeti bile olmadığını hiç kimse tahmin edemezdi. Kaybını izleyen ilk 4 yıl boyunca Marie, kendini erkeklerce kesinlikle erişilmez bir konumda tutmuştu. Son 2 yıl içinde depresyonu hafifledikçe tek kurtuluşunun yeni bir romantik ilişki olduğu sonucuna varmıştı. Ama öylesine mağrur ve ürkütücüydü ki erkekler ona yaklaşılmaz bir kadın olarak görüyorlardı. Birkaç ay süreyle yaşamın, gerçek yaşamın, insan ancak bir erkek tarafından seviliyorsa yaşanabileceği yolundaki inancına karşı çıkmaya kalkışmıştım. Onun ufuklarını genişletmesine, yeni meraklar geliştirmesine, kadınlarla ilişkilere değer vermesine yardımcı olmaya çalışmıştım. Ama inancı çok köklüydü. Sonunda bunun çürütülemeyeceğine karar vererek dikkatimi onun erkeklerle tanışıp onları cezbetmeyi öğrenmesine yardımcı olmaya çevirmiştim. Ama tüm çalışmamız 4 hafta önce Marie'nin San Francisco'da bir tramvaydan düşüp çenesini kırması, yüz kemiklerinde ve dişlerde hasarın yanı sıra yüzünde ve boynunda derin yaralar oluşmasıyla sonuçlanan bir kazayla kesintiye uğramıştı. Marie bir hafta hastanede yattıktan sonra dişlerinin onarımı için bir çene cerrahıyla tedaviye başlamıştı. Marie'nin acıya, özellikle dişlerden kaynaklanan acıya direnci düşüktü ve çene cerrahına yaptığı sık ziyaretler ona dehşet veriyordu. Ayrıca yüz sinirlerinden biri hasar görmüştü ve yüzünün bir yanında şiddetli, amansız ağrılar oluyordu. İlaçlar etkisiz kalmıştı ve ben hipnotik konsültasyonunu bu ağrıyı hafifletmek için önermiştim. Olağan koşullarda Marie güç bir hasta olabilirdi ama hele kazadan sonra şaşılacak kadar direngen ve iğneleyici olmuştu. Hipnoz aptal ya da zayıf iradeli hastalarda sonuç verir. Onu bu nedenle mi benim için öneriyorsunuz? Marie, hipnozun irade veya zeka ile hiç ilgisi olmadığına seni nasıl ikna edebilirim? Hipnotize olma yeteneği yalnızca insanın doğuştan gelme bir niteliğidir. Ne riski var bunun? Ağrının dayanılmaz olduğunu söylüyorsun. 1 saatlik bir konsültasyonun seni biraz rahatlatması kuvvetle muhtemel. Size basit görünebilir ama ben aptal yerine konulmak istemiyorum. Hipnotizmayı televizyonda gördüm. Kurbanlar gerizekalılara benziyor. Kuru bir sahnedeyken yüzdüklerini ya da sandalyede otururken sandalda kürek çektiklerini sanıyorlar. Bir kadının dili dışarı uğramıştı ve onu içeri sokamıyordu. Bu tür bir şeyin başıma geleceğini düşünseydim ben de senin kadar kaygılanırdım. Ama televizyon hipnozuyla tıbbi hipnoz arasında dünyalar kadar fark vardır. Sana ne bekleyebileceğini tam olarak anlattım. Esas olan şu ki hiç kimse seni denetim altına almayacak. Tersine sen kendini ağrını denetim altına alabileceğin bir zihinsel duruma sokmayı öğreneceksin. Öyle görünüyor ki hala bana ve diğer doktorlara güvenmekte güçlük çekiyorsun. Doktorlar güvenilir olsalardı sinir cerrahını zamanında çağırmayı akıl ederlerdi ve kocam hala hayatta olurdu. Bugün burada çok şey olup bitiyor ve öyle çok konu var ki ağrıların, hipnoza ilişkin kaygıların ve hatalı görüşlerin ve ben de dahil olmak üzere doktorlara olan öfken ve güvensizliğin hangisine öncelik vereceğimi bilemiyorum. Sen de böyle mi hissediyorsun? Sence bugün nereden başlayalım? Doktor, ben değil, sizsiniz. Ve terapi bu şekilde sürüp gitmişti. Marie kırılgan, öfkesi burnunda, bana açıkça itiraf edilmiş minnetine karşın çoğu kez alaycı ya da kışkırtıcıydı. Dikkatini hiçbir konuda toplayamıyor, hemen başka yakınmalara geçiyordu. Ara sıra kendini toparlıyor ve şirretlik ettiği için özür diliyordu. Ama her defasında birkaç dakika sonra bir kez daha o öfkesi burnunda ve kendine acıyan Marie oluveriyordu. Biliyordum ki özellikle bu kriz döneminde yapabileceğim en önemli şey ilişkimizi korumak ve onun beni uzaklaştırmasına izin vermemekti. Şu ana dek sebat etmiştim ama sabrım sınırsız değildi. Ve yükü Mike'la paylaşmak beni rahatlatmıştı. Aynı zamanda bir meslektaştan destek de istiyordum. Konsültasyona ilişkin gizli güdüm de buydu. Marie ile neler çektiğimi bir başkasının da tanık olmasını, birinin bana çetin bir kadın, onunla bayağı iyi bir iş yapmışsın demesini istiyordum. Bu muhtaç tarafım Marie'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmiyordu. Mike'ın kolay ve pürüzsüz bir konsültasyon geçirmesini istemiyordum. Onun da benim gibi uğraşmasını istiyordum. Evet, itiraf ediyorum. Bir tarafım Mike'a güçlük çıkarması için Marie'yi destekliyordu. Hadi Marie, yap yapacağını. Oysa seansın iyi gitmesi beni şaşırtacaktı. Mary iyi bir hipnotik denekti ve Mike onu ustalıkla ikna edip kendini trans haline geçirmeyi öğretti. Sonra anestetik bir teknik kullanarak Mary'nin ağrısına odaklandı. Onun kendisini dişçinin koltuğunda oturmuş Novakay'ın iğnesi olurken hayal etmesini önerdi. Çenenin ve yanağının gitgide uyuştuğunu düşün. Şimdi çenen gerçekten hissiz. Ona elinle dokun ve ne kadar hissiz olduğunu gör. Elini bir hissizlik deposu olarak düşün. Hissiz yanağını dokunduğunda o da hissizleşiyor ve bu hissizliği bedeninin herhangi bir yerine aktarabiliyor. Bu noktadan hareketle Mary'nin uyuşukluğunu yüzünün ve boynunun tüm ağrılı bölgelerine aktarması kolay bir adım oldu. Mükemmel. Yüzündeki rahatlama ifadesini görebiliyordum. Ardından Mike onunla ağrı hakkında konuştu. Önce ağrının işlevini anlattı. Onun çenesini ne kadar hareket ettirebileceği ve ne kadar kuvvetle çiğneyebileceği konusunda bir uyarma görevi yaptığını söyledi. Bu tahriş olmuş, zedelenmiş sinirden kaynaklanan ve hiçbir yararı olmayan ağrının karşıtı olan gerekli, işlevsel bir ağrıydı. Mike'ın önerisine göre Mary'nin ilk adımı ağrıları hakkında daha çok şey öğrenmekti. İşlevsel ve gereksiz ağrıyı birbirinden ayırt etmekti. Bunu yapmanın en iyi yolu doğru soruları sormaya başlamak ve ağrısını çene cerrahıyla derinlemesine konuşmaktı. Çünkü yüzünde ve ağzında olup bitenleri en iyi bilen oydu. Mike'ın sözleri harikulade berraktı ve profesyonellikle babacanlığın en dozunda karışımıyla dile getiriliyordu. Mary ve Mike'ın bakışları bir an için birbirlerine kenetlendi. Sonra Mary gülümsedi ve başını salladı. Mike onun mesajı almış ve kaydetmiş olduğunu anladı. Sonra besbelli Mary'nin yanıtından hoşnut son görevine döndü. Mary çok sigara içiyordu ve Mike'la konsültasyonu kabul etme güdülerinden biri de sigarayı bırakma yolunda onun yardımını sağlamaktı. Bu alanda uzman olan Mike ilk hazırlanmış parlak bir sunuşla başladı. Üç ana noktayı vurguluyordu. Mary'nin yaşamak istemesi, yaşamak için bedenine ihtiyaç duyması ve sigaranın bedeni için zehir olması. Mike bunu bir örnekle açıkladı. Köpeğinizi düşünün ya da şu anda bir köpeğiniz yoksa çok sevilen bir köpek hayal edin. Şimdi de zehir diye etiketlenmiş köpek maması kutuları düşünün. Köpeğinize zehirli köpek maması yedirmezdiniz, değil mi? Bir kez daha Mary ile Mike'ın bakışları kenetlendi ve bir kez daha Mary gülümseyip başını salladı. Mike hastasının durumu kavradığını bildiği halde yine de fikrini ısrarla onun kafasına sokmaya çalışıyordu. O halde neden bedeninize, köpeğinize davranacağınız kadar iyi davranmayasınız? Mike kalan sürede kendi kendini hipnotize etme konusundaki derslerini pekiştirdi ve Mary'e sigara istediğinde otohipnozla ve yaşamak için bedenine ihtiyaç duyduğu ve onu zehirliyor olduğu gerçeğine ilişkin artan bir bilinçle yanıt vermeyi öğretti. Mükemmel bir konsültasyon olmuştu. Mike fevkalade bir iş yapmıştı. Mary ile iyi bir ilişki kurmuş ve tüm konsültasyonu hedeflerine ulaşmıştı. Mary ondan ve birlikte yaptıkları çalışmadan besbelli hoşnut olarak ofisten ayrıldı. Sonradan üçümüzün paylaştığı saat hakkında düşünceye daldım. Konsültasyon beni mesleki bakımdan tatmin etmekle birlikte aradığım kişisel destek ve takdiri bulamamıştım. Elbette Mike'ın kendisinden aslında ne istediğim konusunda hiçbir fikri yoktu. Benden çok daha genç bir meslektaşıma hiç de olgunca olmayan gereksinimlerimi kolay kolay itiraf edemezdim. Ayrıca Mike, Mary'nin ne kadar çetin bir hasta olduğunu ve benim onunla insan gücünü nedenle aşan bir iş yapmış olduğumu tahmin edemezdi. Mary onunlayken belki de sırf aksilik olsun diye örnek bir hastayı oynamıştı. Tabii bu düşünceler Mike ve Mary'den gizli kaldı. Sonra onların ikisini düşündüm. Konsültasyon hakkında gizli düşünce ve görüşlerini, gerçekleşmemiş dileklerini. Bundan bir yıl sonra Mike, Mary ve ben birlikte geçirdiğimiz süreyle ilgili olarak anımsadıklarımızı yazsaydık, acaba ne ölçüde uyuşurduk? Sanırım her birimiz geçirdiğimiz saati bir diğerinin anlatımından tanımakta güçlük çekerdi. Ama neden bir yıl? Diyelim ki bunu bir hafta sonra yazdık. Ya da hemen bu anda. Bu saatin gerçek, kesin ve eksiksiz tarihçesini tekrar yakalayıp kaydedebilir miydik? Hafife alınacak bir soru değildir bu. Terapistler hastaların çok eskiden olup bitmiş olaylar hakkında vermeyi seçtikleri bilgileri temel alarak bir yaşamı yeniden kurabileceklerine inanma alışkanlığındadırlar. İlk gelişme yıllarının can alıcı olaylarını, anne ve baba ile ilişkilerin, anne ve baba arasındaki, kardeşler arasındaki ilişkilerin gerçek niteliğini, aile sistemini, yaşamın ilk dönemlerindeki korku ve zedelenmeleri eşlik eden iç yaşantıları, çocukluk ve ilk gençlik arkadaşlıklarının dokusunu keşfedebileceklerine inanırlar. Oysa tek bir saatin bile gerçekliği yakalanamıyorsa, terapistler, tarihçiler ve biyografi yazarları bir yaşamı herhangi bir kesinlik derecesine ulaşarak yeniden kurabilirler mi? Yıllar önce bir hastamın ve benim, terapi seanslarımızdan her birine ilişkin kendi görüşlerimizi yazdığımız bir deney yürütmüştüm. Daha sonra notlarımızı karşılaştırdığımızda zaman zaman aynı saati anlattığımıza inanmak güç olmuştu. Neyin yararlı olduğu konusundaki görüşlerimiz bile farklıydı. Ya benim şık yorumlarım onları hiç duymamıştı bile. Onların yerine söylemiş olduğum rastgele, kişisel, destekleyici sözleri anımsıyor ve onlara değer veriyordu. Böyle zamanlarda insan bir gerçeklik hakemine ya da seansın bir tür resmi, kesin imgeli enstantesine özlem duyuyor. Gerçeğin bir yanılsama, en iyi olasılıkla katılımcıların oy birliğine dayanarak algının demokratikleştirilmesi olduğunu farkına varmak ne kadar tedirgin edici. Eğer o saati ben özetleyecek olsaydım, özetimi genellikle gerçek iki anın çevresine kurardım. Mary ve Mike'ın bakışlarının kenetlendiği ve Mary'nin gülümseyip başını salladığı iki an. İlk tebessüm, Mike'ın Mary'ye ağrılarını çene cerrahıyla ayrıntılı olarak konuşmasını salık vermesini izlemişti. İkincisi ise Mike'ın Mary'nin köpeğine zehirli mama vermeyeceği hususunu kuşkuya yer bırakmaz biçimde vurgulayışını izlemişti. Daha sonra Mike'la o seans hakkında uzun bir konuşmamız oldu. Mike mesleki açıdan bunu başarılı bir konsültasyon olarak görüyordu. Mary iyi bir hipnotik denekti ve Mike konsültasyon hedeflerinin tümüne ulaşmıştı. Ayrıca bu iki hastayı hastaneye yatırdığı ve bölüm başkanlarıyla çatıştığı kötü bir haftanın ardından iyi bir kişisel deneyim olmuştu. Onun işinin ehli olarak etkin bir tarzda çalışmasını benim izlemiş olmam da onu tatmin etmişti. Benden gençti ve çalışmalarıma her zaman saygı duymuştu. Hakkında olumlu düşünmem onun için çok şey ifade ediyordu. Benim ondan istemiş olduğumu, onun benden almış olması kaderin bir cilvesi gibiydi. Ona o iki tebessümü sordum. Onları iyi anımsıyor, etki ve bağlantı anlamı taşıdıklarına inanıyordu. Konuşmasının güçlü noktalarında beliren tebessümler, Mary'nin onun mesajını anladığı ve etkilendiği anlamını taşıyordu. Oysa Mary ile olan uzun ilişkimin sonucunda ben bu tebessümleri çok farklı yorumlamıştım. Mike'ın Mary'e çene cerrahı Doktor Z'den daha çok bilgi istemesini önerdiği zaman beliren ilk tebessümü ele alalım. Mary'nin bu doktorla ilişkisinin ardında öyle bir öykü vardı ki. Mary onunla 20 yıl önce Meksiko'da üniversitede aynı sınıfta okurken tanışmıştı. O zamanlar Doktor Z yorulmak bilmeden ona kur yapmaya çalışmış ama ilgisine karşılık görememişti. Mary, kocasının geçirdiği araba kazasına kadar onunla temasını kaybetmişti. Doktor Z de Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti ve Mary'nin kocasının kazadan sonra getirildiği hastanede çalışıyordu. Kocasının başında ölümcül bir yarayla komada kaldığı iki hafta boyunca Mary için bir destek ve tıbbi bilgi kaynağı olmuştu. Mary'nin kocasının ölümünden hemen sonra Doktor Z, karısına ve beş çocuğuna karşın Mary'e yeniden kur yapmaya girişmiş ve ona cinsel yaklaşımlarda bulunmaya başlamıştı. Mary onu öfkeyle reddetmişti ama Doktor Z yılmıyordu. Telefonda, kilisede ve hatta mahkemede Mary kocasının ölümündeki ihmali nedeniyle hastaneyi dava etmişti. Göz kırpıyor ve şehvetle bakıyordu. Mary onun bu davranışlarını iğrenç buluyor ve reddedişleri giderek sertleşiyordu. Doktor Z ancak Mary ona kendisinden tiksindiğini, dünyada bir gönül macerasına gireceği son erkek olduğunu ve eğer onu taciz etmeye sürdürürse durumu karısına, ki korkulacak bir kadındı, bildireceğini söyleyince ısrarından vazgeçmişti. Mary tramvaydan düştüğünde başını çarpmış ve bir saat kadar baygın kalmıştı. Olağanüstü şiddetli bir ağrıyla uyandığında kendini umutsuzca yalnız hissetmişti. Hiç yakın arkadaşı yoktu ve iki kızı da Avrupa'da tatildeydi. Acil servis hemşiresi ona doktorun adını sorduğunda Doktor Z'yi arayın diye inlemişti. Doktor Z'nin bölgedeki en yetenekli ve deneyimli çene cerrahı olduğu konusunda herkes hemfikirdi ve Mary şansını meçhul bir cerrahla deneyemeyecek kadar tehlikeli bir durumda olduğunu hissediyordu. Doktor Z başlangıçtaki önemli cerrahi müdahalelerde görünüşe göre mükemmel bir iş yapmıştı. Duygularına hakim olmuş ama ameliyat sonrası dönemde hepsi boşanıvermişti. Alaycı, otoriter ve sanırım sadistçe davranıyordu. Mary'nin isterikçe aşırı tepki verdiğine kendini inandırmıştı. Ve yeterli ağrı kesici ya da yatıştırıcı ilaç yazmayı reddediyordu. Laf arasında tehlikeli komplikasyonlardan ya da yüzde kalabilecek çarpıklıklardan söz ederek Mary'i korkutuyor ve bu denli yakınmayı sürdürmesi halinde tedaviyi bırakmakla tehdit ediyordu. Onunla ağrı kesici ihtiyacı hakkında konuştuğumda kavgacı bir tavır takılmış ve bana cerrahi ağrılar konusunda kendisinin benden çok daha fazla bilgi sahibi olduğunu hatırlatmıştı. Belki de konuşma tedavilerinden usanmış olup uzmanlık değiş tokuşunda bulunmak istediğimi ima etmişti. Bu durumda Marie'ye gizlice müsekkin yazmaktan başka çarem kalmamıştı. Marie ağrılarından ve Doktor Z'den şimdi bile ağzı ve yüzü ağrıdan zonklarken cinsel tekliflerini kabul etmesi halinde onun kendisini daha iyi tedavi edeceğine inanıyordu. Yakınırken onu uzun saatler boyunca dinlemiştim. Doktor Z'nin muayenehanesindeki seanslar onur kırıcıydı. Asistanın ne zaman odadan çıksa Doktor Z cinsel imalarda bulunuyor ve elleri sık sık Marie'nin göğüslerine sürtünüp geçiyordu. Marie, Doktor Z ile durumunda yardımcı olmanın yolunu bulamayınca ona doktorunu değiştirmesi için şiddetle ısrarda bulunmuştum. En azından bir başka çene cerrahına danışmasını ısrarla söylemiş ve ona mükemmel uzmanların adlarını vermiştim. Marie olup bitenlerden nefret ediyordu. Doktor Z'den nefret ediyordu. Ama her önerim bir ama ya da evet ama ile karşılaşıyordu. O hatırı sayılır ustalıkta bir evet amacıydı. Meslekte aynı zamanda yardım kabul etmeyen yakınmacı olarak bilinir. Başlıca amaları işe Doktor Z ile başlamış olduğundan ağzında olup bitenleri gerçekte onun ve bir tek onun bilmesiydi. Marie kalıcı bir yüz ya da ağız deformasyonundan çok korkuyordu. Dış görünüşüne her zaman çok önem vermişti. Hele şimdi bekarlar dünyasına girerken daha da fazla önem veriyordu. Hiçbir şey, öfke, gurur ya da göğüslerine düşmanca sürtünüşler işlevsel ve kozmetik iyileşmesinden daha önemli olamıyordu. Bunun yanı sıra göz önüne alınacak önemli bir durum daha vardı. Tramvay tam Marie inerken ansızın sarsılarak onun düşmesine neden olduğu için Marie belediye aleyhine bir dava açmıştı. Yaralanmasının sonucunda işini kaybetmişti ve mali durumu kritikti. Oldukça büyük bir tazminat almayı umuyor, bu bakımdan da uğradığı zararın ve çektiği acıların boyutlarına ilişkin güçlü tanıklığı, davanın kazanılması için çok gerekli olan Doktor Z'yi kendi aleyhine çevirmekten korkuyordu. Ve böylece Marie ile Doktor Z, hakaretle reddedilmiş bir cerrah, 1 milyon dolarlık bir dava, kırılmış bir çene, birkaç kırık diş ve sürtünülen göğüslerden oluşan adımlarıyla karmaşık bir dansta kenetlenip kalmışlardı. İşte Mike, tabii bunların hiçbirini bilmeden, Marie'nin ağrılarını anlayabilmesi için doktorundan yardım istemesine ilişkin masum ve mantıklı önerisini bu olağanüstü Arap saçının ortasına bırakıvermişti. Ve o zaman Marie gülümsemişti. Marie'nin ikinci kez gülümsemesi, Mike'ın aynı saflıkla sorduğu "Köpeğinize zehirli mama yedirir miydiniz?" sorusunun yanıtıydı. O tebessümün ardında da bir öykü vardı. 9 yıl önce Marie ve kocası Charles, Elmer adını verdikleri hantal, kısa bacaklı bir Alman köpeği edinmişlerdi.